Ayrım 33, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 301, 16. bölüm. Kerim hemen o gece Edith Hardenberg'in evine yemeğe gitti. Armağan olarak küçük masası üzerine yerleştirip yaktığı iki kokulu mumla iki şişe iyi şarap getirmişti. Edith yüzü pembe olarak onu içeri aldıktan sonra küçük mutfağında hazırladığı şnitzellere döndü. Bir erkeğe yemek yapmayalı 20 yıl olmuştu ve bu işi güç ama şaşırtıcı derecede heyecanlı buluyordu. Kerim'in kendisini kapıda yanağından hafifçe öpmesi kadını daha da telaşlandırmıştı. Hemen koşup plakları arasından Verdi'nin Nabucco'sunu bulup pikaba yerleştirdi. Az sonra mumların, kadının parfümünün ve mutfaktaki etin kokusu arasında köleler korosunun yumuşak nameleri yayılıyordu. Edith yemeği özür dileyerek getirdi. Kerim etten bir lokma aldı, hayatında bu kadar lezzetli bir şey yemediğini söyledi. Kadın biraz daha telaşlanmış ama çok sevinmişti. Yemeklerini yerken kültürel şeylerden, birlikte gidecekleri Schönbrunn Sarayı'ndan, Hofburg'daki İspanyol Binicilik Okulu'ndaki ünlü Lippizzaner atlarından söz ettiler. Edith yemeği de her şeyi yaptığı gibi kuş gibi gagalayarak yiyordu. Saçları sıkı bir topuzla arkasında toplanmıştı. Kerim masanın üzerindeki çok parlak lambayı söndürdüğü için mum ışığında yiyorlardı. Ve Kerim her zamanki gibi saygılı ve yakışıklıydı. Sürekli kadeh tokuşturdukları için Edith kendisine her zaman izin verdiğinden çok fazlasını içmişti. Yemeğin, şarabın, mumların, müziğin ve genç arkadaşının varlığı kadının savunmalarını iyice aşındırmıştı. Tabakları boşalınca Kerim öne eğilerek kadının gözlerine baktı. Edith.
Efendim?
Sana bir şey sorabilir miyim?
Nasıl istersen.
Saçını neden öyle arkaya topluyorsun?
Bu küstahça bir soruydu. Özeldi, kadın biraz daha kızardı. Ben hep öyle taramışımdır.
Hayır, bu doğru değildi. Bir zamanlar Horst varken kumral saçları omuzlarında dalgalanırdı 1970'te. Bir kere Luxemburg'da, Schloss Park'taki gölde rüzgarda arkasına savrulmuştu saçları. Kerim hiçbir şey söylemeden kalktı, kadının arkasına geçti. Edith içinde bir korku dalgasının yükseldiğini duydu. İnanılmaz bir şeydi bu. Usta parmaklar topuzundaki tarakları çıkardı. Buna bir son vermeliydi. Firketelerin çekildiğini hissetti. Saçları çözülüyor, sırtından aşağı dökülüyordu. Aynı parmaklar saçlarını alıp yüzünün iki yanına getirdi. Kerim yanında dururken kadın başını kaldırıp baktı. Kerim ellerini uzatıp gülümsedi. Bu çok daha iyi. 10 yıl daha genç ve daha güzel görünüyorsun. Gel kanepede oturalım. Sen en sevdiğin pilağı koy. Ben de kahve yapayım, anlaştık mı? Kerim izin istemeden kadının ellerinden tutup ayağa kaldırdı. Bir elini bırakıp oturma odasına çekti. Sonra ötekini de bırakıp mutfağa girdi. Tanrı'ya şükürler olsun ki öyle yapmıştı. Edith tepeden tırnağa kadar titriyordu. Aralarındaki platonik bir arkadaşlıktı. Ama aslında erkek kendisine dokunmamıştı ki. Kendisi öyle bir şeye asla izin vermezdi. Edith'in gözü aynada kendisine ilişince yüzünün kızarmış olduğunu, saçlarının kulaklarını gizleyip yüzünü çerçevelediğini gördü. 20 yıl önce tanıdığı kıza o kadar benziyordu ki. Kendini güçlükle tutup bir plak seçti. Her notasını ezbere bildiği sevgili Strauss'u, Güney Gülleri, Viyana Ormanları, Tuna. Neyse ki Kerim mutfaktaydı da pilağı yerleştirirken az daha elinden düşürmek üzere olduğunu görmemişti. Kahveyi, suyu, filtreyi, şekeri ne kadar da rahatlıkla buluyordu. Kerim de gelince Edith kanepenin öteki ucuna dizlerini bitiştirerek oturdu. Gelecek haftaki konserden söz etmek istiyor ama konuşacak sözcükleri bulamıyordu. Onun yerine kahvesini yudumladı. Edith, lütfen korkma benden, ben senin arkadaşınım değil mi?
Saçmalama, korkmuyorum elbette.
Güzel, çünkü ben seni asla incitmeyeceğim.
Arkadaş, evet arkadaştılar.
Ortak müzik, sanat, opera ve kültür sevgisinden doğan bir arkadaşlık. Daha başka bir şey değil. Arkadaştan erkek arkadaşa olan mesafe o kadar azdı ki.
Bankadaki öteki sekreterlerin kocaları ve erkek arkadaşları olduğunu bilirdi. Onların randevularına giderken nasıl heyecanlı olduklarını, ertesi sabah holde nasıl kıkırdadıklarını, kendisine yalnız olduğu için nasıl acıdıklarını bilirdi.
Bu güney gülleri değil mi?
Evet.
Bütün valsler içinde en sevdiğim budur.
Benim de.
Hah, müziğe dönmek de en iyisi. Kerim kadının fincanını elinden alıp sehpaya, kendisininkinin yanına bıraktı. Sonra kalkıp ellerinden tutarak onu da kaldırdı.
Ne?
Edith sağ elini erkeğin elinde, onun güçlü ve ikna edici kolunu belinde buldu. Mobilyalar arasındaki daracık alanda dans ediyorlardı.
Gidi Barzilay, haydi oğlum, daha fazla zaman kaybetme dedi.
Barzilay ne bilirdi ki? Hiç. Önce güven gerekliydi. Kerim elini Edith'in sırtından aşağı kaydırmadı. Aralarında 3-5 santim aralık olduğu halde dönerlerken Kerim kadının elini tutan elini omzuna yaklaştırdı. Sağ koluyla vücudunu vücuduna yaklaştırdı.
Edith yüzünü erkeğin göğsünde bulunca hafifçe yana çevirdi. Küçük göğüsleri erkeğin vücuduna değiyordu. O erkek kokusunu duyuyordu yine.
Edith geriledi.
Kerim kadının sağ elini bıraktı, sol eliyle çenesini tutup kaldırdı. Sonra dansa devam ederlerken öptü.
Bu şehvetli bir öpücük değildi. Kendi dudaklarını kapalı tutmuş, kadınınkileri aralamak için hiçbir şey yapmamıştı.
Edith'in kafasından bin bir şey geçiyordu, garip duygular. Bir uçak savruluyor, düşüyor, banka, gemütlük, kendisinin şerefli, erkeğin gençliği, yabancılığı, yaşları, sıcaklık, şarap, koku, güçlülük, dudaklar.
Müzik durdu. Erkek başka bir şey yapsaydı onu hemen kapı dışarı edecekti.
Kerim dudaklarını kadının dudaklarından ayırdı, başını tutup kendi göğsüne dayadı.
Sessiz odada birkaç saniye öylece durdular.
Kendini çeken Edith oldu. Kanepeye gidip oturdu. Bakışlarını önüne dikti.
Kerim dizüstü çökmüş bir halde önündeydi. Kadının ellerini avuçları içine aldı.
Bana kızdın mı Edith?
Bunu yapmamalıydın.
Yapmak istememiştim. Yemin ederim elimde değildi.
Bence sen artık gitmelisin.
Edith, eğer kızdıysan ve beni cezalandırmak istiyorsan bunun bir tek yolu var. Bir daha seni görmeme izin vermemen.
Bundan pek emin değilim.
Lütfen seni bir daha görebileceğimi söyle.
Görürsün herhalde.
Hayır dersen derslerimi bırakıp memleketime giderim. Seni göremezsem Viyana'da yaşayamam.
Saçmalama, okuman gerek.
Şu halde benimle görüşeceksin.
Peki.
Kerim 5 dakika sonra gitti. Edith ışıkları söndürdü, pamuklu geceliğini giydi, yüzünü yıkayıp dişlerini fırçaladı, yattı.
Karanlıkta dizlerini göğsüne çekmiş bir halde yatıyordu. 2 saat sonra yıllardır yapmadığı bir şeyi yaptı. Karanlıkta gülümsedi. Kafasının içinde çılgın bir düşünce dolanıp duruyordu ve umurunda bile değildi.
Bir erkek arkadaşım var. Benden 10 yaş küçük, öğrenci, yabancı, bir Arap ve bir Müslüman. Ama umurumda bile değil.
O gece nöbet sırası Riyad'da eski havaalanı yolunun altında Amerikan Hava Kuvvetleri'nden Albay Dick Beatty'deydi. General Chuck Horner'ın hava savaşı için ana planı yüzlerce uçağının önceden belirlenen hedefleri vuracak yerde Scud rampalarını vurmaya gönderildikleri için iyice karışmıştı.
Herhangi bir savaş generali planın son vidasına kadar mükemmelen işleyeceğini garanti eder, ancak iş bir kere rayından çıkmaya görsün, durum hiç de öyle değildir.
İsrail'e atılan roketler ciddi bir sorun olmaya başlamıştı. Tel Aviv Washington'a, Washington'da Tel Aviv'e ciyak ciyak bağırmaktaydı.
O kadar savaş uçağının bulunması güç olan rampaları aramaya kaydırılması, Washington'ın İsrail'in misillemede bulunmaması için ödemek zorunda olduğu bedeldi.
Herkes İsrail'in sabrının tükenmekte olduğunu görüyordu ve onun savaşa girmesi zaten zayıf olan koalisyonu dağıtabilecekti.
Uçak eksikliği yüzünden 3. gün için belirlenmiş hedeflerin vurulması erteleniyordu.
Bir başka sorun da hasar belirleme çalışmalarının aksatılamayacağıydı. Bunun karşıtı felaket olabilirdi.
Karargahın başarı ya da başarısızlık düzeyine, her günün baskınlarının sonuçlarını bilmesi çok önemliydi. Önemli bir Irak komuta merkezi, radar üssü ya da füze bataryası o günkü lisedeyse ve vurulmuşsa yok edilmiş miydi? Ne derece? %10 mu? 50 mi? Yoksa dumanları tüten bir moloz yığını mıydı? Irak üssünün imha edildiğini tahmin etmek yeterli değildi. Ertesi gün müttefik uçakları aynı yere bir baskına daha gönderilebilirdi. Eğer merkez hala çalışıyorsa pilotlar ölebilirdi. Bu nedenle her günün sonunda yorgun pilotlar ne yaptıklarını ve nereleri vurduklarını anlatırlardı. Ya da nereleri vurduklarını sandıklarını. Ertesi gün aynı yerin üzerinden başka uçaklar geçerler ve fotoğraf çekerlerdi. Böylece her gün hava görev emirleri 3 günlük bir hazırlamaya başlarken ilk hedeflerin ikinci ziyaretleri de yarım kalmış işi tamamlamak için gerekli olabilirdi. Hava savaşının 4. günü olan 20 Ocak'ta müttefik hava kuvvetleri henüz kitle imha silahları tesisleri olarak işaretli hedefleri resmen ziyarete başlamamışlardı. Henüz düşman hava savunmasını yıkma aşamasındaydılar. Albay Beatty o gece ertesi günün fotoğraf keşif programını hazırlıyordu. Gece yarısına doğru işini tamamlamak üzereydi ve ilk emirler şafakla göreve çıkacak ilk birliklere ulaştırılmaya başlanmıştı.
Bir de bu var efendim.
Albay yanı başındaki Deniz Az subayına baktı. Tarmiye mi? Bu da ne demek?
Öyle yazıyor efendim.
Tarmiye de hangi cehennemdeymiş?
Burada efendim.
Albay hava haritasına baktı. Yer kendisi için hiçbir anlam taşımıyordu. Radar mı? Füze rampası mı? Komuta merkezi mi?
Hayır efendim, sanayi tesisi.
Albay yorgundu. Uzun bir gece geçirmişti ve daha sabaha kadar çalışacaktı. Tanrı aşkına sanayi tesislerine sıra gelmedi daha ama listeyi ver de bir bakalım. BT listeye baktı. Burada müttefiklerin bildikleri bütün kitle imha silahları tesislerinin ve mermi, patlayıcı, araç, top ve tank yedek parçası üreten fabrikaların adları vardı. İlk kategoride El Kaim, El Şarkat, Tuvaitiye, Fallujah, Hillah, El Ater ve El Furat vardı. Albay listede Iraklıların uranyum üretmek için ikinci gaz santrifüj dizisini yerleştirdikleri Reşadiye'nin listede olmadığını bilemezdi. Çok sonraları Birleşmiş Milletler tarafından keşfedilen tesis yer altında değildi. Su şişeleme fabrikası olarak maskelenmişti. Albay Beatty, El Furat'ın ilk uranyum tesisinin yer altındaki yeri olduğunu ve tam yerinin Jericho tarafından verildiğini de bilemezdi. Burada Tarmiye diye bir yer yok diye omurdandı.
Öyle efendim.
Bana koordinat listesini ver. Kimse analizcilerin yüzlerce Arap yeri adını ezberlemesini bekleyemezdi. Bu nedenle bütün hedefleri küresel yerleştirme sistemi 50 metreye 50 metre bir kareyle sınırlayarak 12 rakamlı bir sayı vermişti. Don Walker da Tarmiye'deki büyük fabrikayı bombaladıktan sonra bu numarayı raporuna yazmıştı.
Burada da yok dedi albay. Hedef bile değil. Kim vurdu burasını?
El Harzan bir pilot. Kendi kabahati olmadan ilk iki hedefini vuramamış. Bomba dolu olarak dönmek istemedi sanırım.
Eşek herif diye mırıldandı albay. Peki ona da bir hasar belirleme derecesi ver ama düşük olsun. Film harcamaya değmez.
Yarbay Darren Cleary'nin F-14 Tomcat uçağının burnunda iki yönlü çok hassas bir kamera vardı. İleri ve aşağı ya da dimdik aşağı dönebilirdi. Arkasında ise dışa yanları ve aşağı bakabilen panoramik kamera yerleştirilmişti. Onun ardında ısı görüntüleme yapan kızılötesi keşif takımı yer alıyordu. Bütün bunların yanı sıra pilot kameraların aşağıda çektiği görüntüleri anında kokpitteki ekranında görebilirdi. Darren Cleary, Irak'ta herhangi bir direnişle karşılaşmadan kendisine verilen 11 birincil hedefin fotoğraflarını çektikten sonra ikincil derecede olan 12. yer Tarmiye'ye döndü. Tarmiye üzerinden geçerken ekranına baktı ve bu da nesi diye mırıldandı. Ama tam o anda büyük kameraların her birindeki 750 pozun sonuncuları da bitmişti. Clear'ı herhangi bir olay olmadan geri döndü, yer mürettebatı kameraları boşalttı, filmleri banyo edilmeye götürdü. Clear'ı raporunda olaysız bir görev yaptığını bildirdikten sonra istihbarat subayıyla ışıklı masaya gitti. Negatifler önlerinde aydınlatılırken tek tek her karenin ne olduğunu ve nerede çekildiğini anlattı. İstihbarat subayı kendi raporu için not alıyordu. Sonra ikisinin raporları ve fotoğraflar birleştirilip daha yukarı gönderilecekti. Son 20 poza geldiklerinde istihbarat subayı "Bu da ne?" diye sordu.
"Bilemem," dedi Clear'ı. "Tarmiye'deki hedef. Hani Riyad son anda listeye eklemişti ya."
"Tamam ama fabrikanın içindeki o şeyler ne?"
"Devlerin frisbee uçaklarına benziyor."
Bu yakıştırma tutmuştu. İstihbaratçı raporunda bu deyimi kullanarak görülenin ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını belirtti. Bütün raporlar bittikten sonra hepsi bir uçakla Riyad'a gönderildi. Darren Clear yeniden savaş görevine döndü. MiG'lerle hiç karşılaşmadı ve 1991 Nisan'ında Körfez'den ayrıldı. Wolfgang Gemütlich o sabah özel sekreterinin durumuna giderek daha çok kaygılanmaya başlamıştı. Kadın her zamanki kadar resmi, saygılı ve isteyebileceği kadar becerikliydi ve her Gemütlich sekreterinden çok şey isterdi. Aşırı duyarlı bir insan olmadığı için başta bir şey fark etmedi ama bir mektup yazmak için üçüncü kere odasına girdiğinde kadında bir gariplik olduğunu gördü. Öyle pek göze çarpan ya da uçan bir şey değil kuşkusuz. Böyle bir şeye asla tahammül edemezdi. Kadının havasında bir şey vardı. Üçüncü gelişinde kadına başı not defterine eğilmiş o haliyle daha dikkatle baktı. Evet, üzerindeki tayyörün eteği hala dizlerinin altındaydı. Saçları hala topuz halinde ensesinde toplanmıştı. Odasına dördüncü girişinde Edith Hardenberg'in yüzünün hafifçe pudralanmış olduğunu dehşetle fark etti. Hemen dudaklarına baktı ve boyalı olmadığını görünce biraz rahatladı. Belki de yanılıyorum diye düşündü. Ocak ayındaydılar. Dışarıdaki dondurucu hava yanaklarını çatlatmış olmalıydı. Pudrayı da bunun için sürmüş olmalıydı. Ama bir şey daha vardı. Gözler. Rimel olmasın. Tanrım, sakın rimel olmasın. Bir daha baktı ve yine rahatladı. Kendisi yanılmış olmalıydı. Öğle üzeri masasının üstüne peçetesini yayıp Frau Gemütlich'in her gün hazırladığı sandviçlerini yerken birden gerçeği fark etti. Fräulein Hardenberg'in gözleri parlıyordu. Bunun nedeni kış havası olamazdı. Kadın 4 saattir binanın içindeydi. Bankacı yarısı yenmiş sandviçini elinden bırakırken aynı parıltıyı cuma akşamları evlerine gitmek üzere hazırlanan daha genç sekreterlerde de gördüğünü hatırladı. Mutluluktu bu. Edith Hardenberg gerçekten mutluydu. Evet, şimdi anlıyordu. Bu kadının yürüyüşünden, konuşmasından da anlaşılıyordu. Sabahtan beri de öyleydi ve o hafifçe sürülmüş pudra. Bunlar Wolfgang Gemütlich'i rahatsız etmek için yeterliydi. Kadının para harcamaya başlamamış olduğunu umdu. Darren Clear'ini çektiği resimler karargaha her gün gelen binlerce fotoğrafın arasında o gün öğleden sonra Riyad'a varmıştı. Albay Beatty o akşam saat 7'de nöbete geldi. Önce 2 saat bir füze rampası, kısmen imha edilmiş, 2 bataryası hala sağlam, bir haberleşme merkezi, moloz yığınına dönmüş ve Irak MiG, Mirage ve Skois uçaklarının bulunduğu uçak koruganlarının imha edilmiş fotoğraflarını inceledi. Tarmiye'deki fabrikanın fotoğraflarına sıra gelince önce kaşlarını çattı, sonra kalkıp Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden bir İngiliz başçavuşunun oturduğu masaya gitti.
"Charlie, bunlar nedir?"
"Tarmiye efendim, dün bir kartal vurmuştu, hani listede olmayan hedeflerden biri."
"Hatırladım, hani hedef bile olmayan fabrika değil mi?"
"Evet efendim. Ranger'ların bir Tomcat'i bunları bu sabah onda çekti."
Albay Beatty elindeki fotoğraflara baktı. "Peki ne demek oluyor bu?"
"Bilemiyorum efendim, o yüzden masanıza bıraktım. Kimse bir şey anlamadı."
"O kartal birinin kafesini fena sarsmış olmalı. Çıldırmışlar sanki."
İngiliz as subayı ile Amerikalı albay Tomcat'in tarmiyeden getirdiği resimlere baktılar. Resimler çok netti.
Bu fabrikanın boyutları nedir diye sordu albay.
100 metreye 60 metre efendim.
Binanın dev çatısı tümüyle kalkmış, sadece 1/4 kalmıştı. Ortaya çıkmış olan 1/3 de fabrikanın içi olduğu gibi kuş bakışı görülüyordu. Ara duvarlarla bölünmüş, içinde her bölümde dev bir disk göze çarpıyordu. Bunlar madeni mi?
Kızılötesi tarayıcıya göre öyle efendim, bir tür çelik.
Daha da şaşırtıcı olan şey Don Walker'ın saldırısına karşı Irakların gösterdiği tepkiydi. Çatısız fabrikanın çevresinde tam 5 dev vinç vardı ve gagalarını uzatmış leylekler gibi fabrikanın içine eğiliyorlardı. Irak'ta verilen hasar göz önüne alınırsa bu boyda vinçlerin çok az kalmış olması gerekirdi. Fabrikanın çevresinde ve içinde bir işçi kalabalığı diskleri vinçlerin ucuna bağlama çabası içindeydiler.
Adamları saydın mı Charlie?
200'den fazla efendim.
Ve bu diskler?
Albay B.T. Rangerlarının istihbarat subayının raporuna baktı.
Bunlar da devler için frisbee oyuncakları neymiş?
Hiçbir fikrim yok efendim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
Saddam Hüseyin için çok önemli olduklarında kuşku yok. Tarmiye gerçekten hedef dışı bir bölge mi?
Listede öyle albayım. Ama bir de şuna bakar mısınız?
Başçavuş dosyadan bir başka fotoğraf çıkardı. Albay onun gösterdiği yere baktı.
Zincirleme, tel örgü çit.
Hem de çifte. Ya şu?
Albay Bitti büyüteci alıp bir daha baktı.
Mayınlanmış bölge, bataryalar, nöbetçi kuleleri. Bunları nereden buldun Charlie?
Şu büyük fotoğrafa bakın.
Albay Bitti önüne yerleştirilen tarmiye ile çevrenin tümünü gösteren yüksek irtifadan çekilmiş fotoğrafa baktı. Tuttuğu soluğunu gürültüyle bıraktı sonra.
Tanrım! Tarmiye'nin tümünü yeniden değerlendirmemiz gerekecek. Bunu nasıl kaçırmışız acaba?
33. ayrımın sonu. Sayfa 311.